Ayrım 10.
Vaka, ilk sevdiği ile sonradan beğendiği kadın arasında dağlar kadar fark vardır. Bakınız, size o farkı da söyleyeyim. İlk sevdiği, dünyada henüz hiç ayarın eli değmemiş bir Gonca-yı Bakir'di. Sonradan beğendiği 30'luk bir karı. İlk sevdiği kendisine öyle bir fedakarlıkta bulunmuştu ki, sonradan beğendiği kadın bu fedakarlığı başkalarına nasip etmiştir. İlk sevdiğinin kalbinde şimdiye kadar kendisinden başka hiçbir muhabbet yer tutmamış olduğu halde, sonradan sevdiği kadın bin muhabbetten arta kalmıştır. Ve hala dahi kendisini seveceği şüphelidir. Nihayet ilk sevdiğinin karnında o çılgınca muhabbetin bir de yadigarı var ki, bugün, yarın alemi vücuda ayak basmak üzeredir. İkinci sevdiğinin karnında ise henüz kendisinin cefası bile yoktur. İlk sevdiğini terk eder ise kızcağız dahi şüphesiz terki hayat eyler. Sonradan beğendiyse onun için eski pabuçlarını bile terk etmez. Bu kadar fark az fark mıdır? Mergubun ne hallerden ne hallere girdiğini hülya etmelidir. O zeki çapkın şu tatbik kimin hakkında vaki olduğunu derhal anlayarak ve fakat anlamamış gibi davranmaktan hiçbir fayda ummayarak dedi ki: Anladım efendim, anladım. Sizi sevmek gibi azim bir cinayetimden dolayı bana serzeniş etmek istiyorsunuz. Hem de yalı komşunuz ile olan macerayı öğrenmiş bulunduğunuz için medarı serzeniş dahi o hali intihab eyliyorsunuz. Hatta hiç şüphe etmem ki sizi bu sırdan haberdar eden dahi o gülbeyaz dedikleri matuhe karıdır. Haksız telaşından dolayı ne edeceğini şaşırdığı sırada güya evladı gibi sevdiği hanımının ersarını size dahi fahiş etmiştir. Sözünüz bitti mi? Arzu ederseniz bitmiş olsun. Fakat hakayık-ı ahvale vakıf olsaydınız bu bapta kulunuzu asla muayize buyurmazdınız. Zaten benim Dürdane'yi hiç sevdiğim yoktur. O beni sevdi. Ben de genç kız üzülmesin diye muhabbetine mümaşaatta bulundum. O mümaşaat dahi tecrübesiz bir kızı gebe koymaya kadar vardı, öyle değil mi? O kusur dahi bende midir efendim? Estağfurullah, hiç erkek bey efendilerde kusur olur mu? Temin ederim ki bende değildir efendim. Fakat ne yapayım, Gülbeyaz sizi dahi ifal etmiş. Gülbeyaz'a hem matuh diyorsunuz hem de beni dahi ifal etmiş olduğundan bahsediyorsunuz. Acaba ben mi bir mutaha aldanacak kadar ahmağım? Estağfurullah efendim. Halbuki ben Gülbeyaz'ı adeta katiyen tanımam. Kendisine selam verdiğim bile yoktur. Bu inkarınızın neden neşet eylediğini anlayamadım. İnkar mı? İnkara neden mecbur olacakmışım? Ömrümü, günümü yalandan muaşakalar ile geçirmedim ki ciddiyette kezbe, inkara filana mecbur olayım. Buraya geliniz de hakaik-i ahvalden beni tamamıyla haberdar eder, kim olduğunu size göstereyim. Ulviye Hanım, Merkup Bey'in kolundan tutarak telefonun yanına kadar getirdi. Dedi ki, şuraya kulak veriniz. Pek kulak vermeye de ne hacet. İşte Dürdane'nin odasında söylenen sözler sanki burada söyleniyorlarmış gibi ayan beyan işitiliyor. Tesadüfe bakınız ki bu esnada Gülbeyaz ile Dürdane yine hasbihal ederek Gülbeyaz'ın serzenişlerine mukabil Dürdane diyordu ki, ah dadıcığım ne yapayım, işte teslim ediyorum ki Mergup benden usandı. Beni terk için edna bir vesile aradığını anlıyorum. Biliyorum ki şu gebelik hali en mühim vesile olacak ve çocuğa asla tanımayacağı gibi aileme rüsvay olduğum zaman dahi beni kurtarmayı vazife bile etmeyecektir. Fakat ne yapayım, seviyorum, çıldırıyorum. Tek beni terk etmesin de ben her şeye razıyım. Varayım aileme rüsvay dahi olayım. Pederimin yuvasından tar dolunarak sürüm sürüm sürükleneyim. Mergup için her felaket bana aynı saadet geliyor. Ulviye, Gülbeyaz ile kızın arasında uzayıp giden şu yoldaki hasbihali Mergup Bey'e tamamıyla dinletmeye mecbur değildi. Bu kadarını dinlettikten sonra Mergup'a dedi ki, İşittiniz mi beyim? Zavallı kızcağız değil mi? Vaka zavallı kızcağız. Fakat demin arz eylediğim gibi şu hallere bendenizin sebep olduğumu ve kendi hahişiyle olduğunu işte bu itiraf dahi teyit ediyor. Amma yaptınız ha. Madem ki kızcağızı almayacaktınız, onun çılgıncasına aşkını niçin takviye eylediniz? Daha geçen gece birçok teminat veren ben miydim? Bağlar başında gördüğünüz çingene suratlı karıdan dolayı Dürdane'nin kıskanmasını tadil için verdiğiniz teminatı unuttunuz mu? Evet, bu alete telefon derler ki tavsifini bazı gazetelerde okumuştum. Bu vasıtayla her muhaberemize işitmişsinizdir. Hatta öpüştüğünüz zaman hasıl olan maçmuş şamatalarını bile. Bağlar başındaki kadına o sıfatı kerihiyi veren ben olmadığımı dahi işitmiş olmalısınız. Binaenaleyh bana değil Dürdane'ye darılmalısınız. Sizin kadar haknaşinas bir adam olsaydım belki Dürdane'ye darılırdım. Fakat ben Dürdane'yi tahsin ederim. Zira sizi sevdiği için bu hiddetlerde bulunuyor. Fakat sizin nerenizi tahsin edeyim ki? Dürdane gibi gerçekten bir dürriyetim sizi bu kadar sevsin de siz onu hem de gebe ettikten sonra terk etmek için yine kendi mahsulü sevdanız olan çocuğu idam gibi tekliflerde bulunasınız. Mertliğe layık olan bu mudur? Yoksa ben seni nikahsız deraguş etmiş isem de sana olan muhabbetimdeki temizlik ve sadakat dahi nikah kadar mukaddestir. Gel şimdi münasebetimizi bir nikah ile takdis edelim demek mi mertliğe yakışır? Eğer böyle bir hareketi merdanede bulunursanız sizi Tayyip'e kim muktedir olabilir? Ulviye'nin bu sözü üzerine Mergut Bey şap kesildi. Kızardı, bozardı, sarardı, soldu. Nihayet Ulviye kendisini severek taltif için değil, ne için huzuruna kabul eylemiş olduğunu zekaveti hasebiyle anlayarak dedi ki, ''Efendim, siz beni buraya bir nikah kılavuzluğu için mi davet ettiniz?'' Artık Ulviye'de sabır ve tahammül bütün bütün tükendi. Mahaza hiddetini mümkün mertebe yenerek dedi ki, ''Evvela seni ben davet etmedim.'' Çekmece doluları mektupların ispat eder ki mülakatı sen arzu ettin. Seni huzuruma kabul edişim ise yalnız düğün kılavuzluğu içinde değildir. Kılavuzluk meşru bir iş olarak bence dahi mucibi şeref olursa da Dürdane ile hiçbir muharefem yoktur ki kılavuzluğu ben de ruhte edeyim. Fakat Dürdane'yi bir mazlum, bir sitemdide görüyorum. Hasbeten lillah onun intikamını senden almaya hasbel insaniye hakkım vardır. Sana şu teklifi katiyen irade edeyim. Dürdane'yi bir haftaya kadar nikah edip alacak mısın? Yoksa senin canına kadar kastetmek benim vazife-i müntekani manem olsun mu? Mergup Ulviye'nin yüzüne öyle bir bakış baktı ki görseydiniz kahkahalar ile gülerdiniz. Fakat ateşi gazap gözlerinden alev efşan olan Ulviye'nin yüzü gülmüyordu. Arkasında her ne kadar kadın kıyafeti var idiyse de bu anda Ulviye'nin çehresi ve gözleri, Acem Ali Bey'in sandalca sohbet ile eşkıyayı dahi titretmekte olan gözleri ve tavrıydı. Fakat Mergup, Acem Ali Bey'i tanımazdı ki onun gözleri şimdi Ulviye'de olan gözler olduğunu fark etsin. Binaenaleyh dedi ki, Dürdane'yi nikah edip etmeyişim size asla taalluku olmayan bir şeydir. Bilakis bana tamamıyla taalluku vardır. Tekrar soruyorum, Dürdane'yi... Hayır efendim, hiç zahmete girmeyiniz. Ben size pek merdane bir surette söyleyeyim ki ben kız oğlan kızken kendim bile muaşakada o kadar cüretli gördüğüm bir kızı alamam. Onda bu cüreti aşikâne varken yarın başka birisini dahi beni sevdiği gibi sevmeyeceğini neden bileyim? Alçak! Pek doğru söylediniz. Bu halde canıma kadar kastetmeye cüreti müntakimaneniz var ise de ben dahi nefsimi müdafaada haklıyım. Zaten böyle yerlere ihtiyatsız gelinir zınnında mıydınız? Diye Mergup pantolonun cebinden bir revolver çıkarınca Ulviye yani Acem Ali Bey Mergup'a davranmaya meydan vermeksizin Şık Bey'in kolundan tutarak öyle bir sıkış sıktı ki kolunun kemikleri sanki yasılmak derecesinde bir veci ile aman kolum diyerek tabanca dahi yere düşüverdi. Ulviye dedi ki, her yaşmaklıyı kadın mı zannediyorsun? Haydi beyim, benim sana kastım burada, kendi hanemde olmaz. Misafirperverlik şanına mugayir düşer. Bundan sonra kendini benden iyice koru. İlk tehdide Mergup ehemmiyet vermedi ise de, iş bu ikinci tehdide pek ziyade ehemmiyet verdi. Zira kolu sanki yerinden kopmuş gibi ağrımaktaydı. Oradan sağ salim çıktığından dolayı, biçare Mergup fukaraya sadaka vererek akşam yatağına girerken koluna baktı ki Ulviye'nin parmakları değdiği yerlerden adeta kan fışkırıp gömleğini dahi kızartmış. 4. Fasıl Memduh Bey. Ayşe Ebe'nin başlı başına bir roman teşkil eden Sergüzeşti'nin vukuundan tahminen bir hafta kadar sonraydı ki Ortaköy'de vapur iskelesinin yanındaki gazinoda sandalcı sohbet ile Acem Ali Bey birleştiler. İkisi dahi birer nargile alarak ve orta yerlerindeki iskemle üzerinde iki fincan kahve ile iki kadeh dahi su bulunarak hemen burun buruna denilebilecek bir vaazda bulundukları halde konuşmaktaydılar. Acem Ali Bey demişti ki, ''Ey sohbet, yaptığımız işi beğendin mi?'' ''Hangi işi?'' ''Gece yarısı Ebe Hanım'ı çalıp bir genç kızı doğurtmak işini.'' Benim hiçbir şeyden haberim yok ki beğenip beğenmemekte olduğumu söyleyeyim. Acem Ali arkadaşının yüzüne bir manalı bakış ile baktı. Sohbet ilaveten dedi ki, ne bakıyorsunuz? Benim bir şeyden haberim yok dediğime mi taaccüp ettiniz? Vaka esrar-ı muhafaza kaziyesini sana pek katiyen tembih etmiş idiysem de benden dahi ketmetmek gibi süsler yapmayı da tembih etmemiştim. Hayır, bunda süse benzer bir şey yok. Ebe olduğunu sonradan anladığım bir kadını gece hanesinden çıkarıp bir yalıya götürdük. Bade yine o yalıdan alıp hanesine getirdik. İşte benim bildiğim bu kadar değil mi? Bu kadarcık bir şeyin neresini beğenmeli? Demek oluyor ki bu hikayeyi sana anlatmaklığımı istiyorsun ha? Hayır, bir şeyi bana anlatmak lazım olsa anlatırdınız. Madem ki anlatmadınız, o şeyi anlamak lazım değilmiş demek. Ben üstüme lazım olmayan şeyleri anlamayı hiç de merak etmem. Bildiğim bir şey var ise o da her ne emrederseniz kör körüne itaatten ibarettir. Teşekkür ederim sohbet. Fakat bu meseleyi bilmek sana lazımdır. Zira işi henüz bitiremedik. Diye Acem Ali Bey, Ulviye Hanım'ın Dürdane Hanım'ın ahvalini nasıl tahkik ederek neler yaptığını ve nihayet Mergup Bey'i kendi mahkemeyi vicdanında nasıl mahkum eylediğini bu hikayeyi okuyarak bizim anlamış olduğumuz derecelerde izahatle anlattı. Yalnız o Ulviye Hanım'ın Acem Ali Bey olduğunu ve Mergup Bey'i bağlar başında dağ-ı zülfüne nasıl düşürdüğü meselelerini izah etmeyip buralarını güya Mergup kendi tanıdığı Ulviye Hanım'a dahi alaka etmesi üzerine Mergub'u oraya sıkıştırıp son tehdidini icra eylemiş suretinde tevil etmişti. Fakat sandalcı sohbet karşısındaki Acem Ali'nin koynunda nur topu gibi iki tane memeyi bir iyice fanila gömlek altından görmüş olduğu halde artık Acem Ali Bey'in Ulviye isminde bir sevdiği kadın olması gibi masallara kulak asar mı? Şu kadar ki sandalcı sohbet Acem'in söylediği sözlerin kahvesine tamamı tamamına inanmış görünüp kendi içinden geçen ahval ve hissiyattan asla renk vermedi. Acem Ali hikayesini bitirdikten sonra sohbete dedi ki, bir biçare kızı bu suretle aldatıp dünyaya bir de çocuk getirdiği halde terk eden adama ne ceza tertip eylerdin? Ama düşünmeli ki biçare kızcağız bundan sonra başka bir kocaya varacak olur ise onun yanında yüz aklığı görmek şöyle dursun, ila nihaye bir yüz karalığına duçar olacak. İhtimal ki ertesi günü kocası kendisini terk ve tatlik eyleyecek. Hele hiçbir şeyde dahli, kabahati olmayan bir masum çocuk, kendi hayatına bahis olan peder ve valide sağ bulundukları halde öksüz kalacak. Müddeti ömründe piç diye sair ebnain evinden birkaç derece alçak addolunacak. Bunların kahvesine sebep olan bir adamın cezasını sana havale etseler, o adam hakkında ne yapardın? Sandalcı sohbet cevapta asla acele etmeyip derin bir düşünceye vardı. Hatta Acem Ali hikayeyi nakledip bitirinceye kadar nargileler dahi yanıp bitmiş oldukları cihetle sohbet kendi nargilesini tazelemek için kahveciye bir de emir verdi. Acem Ali dedi ki, bir cevap vermiyorsun ya. Eğer siz gördüğünüz ve hikaye eylediğiniz ahval aynen vaki iseler hiç şüphe yok ki mergup denilen melunun cımbız ile etlerini yolarak gebertmeli. Benim tahkikatım neden yanlış olsun? İşler güneş gibi meydanda değil mi? Gerçekten güneş bile bazı kere bir bulut arkasında gizlenir de o gün dünya yüzüne hiç güneş doğmamış denilir. Bu misüllü işlerde bir kabahat var mıdır yok mudur? O kabahat var ise hakikaten hangi taraftadır? Buralarını tahkik etmek pek mühimdir efendim. Bu tahkik ikmal olunmadığı surette hiç kabahatsiz bir adamı en büyük cinayetle müttehim etmiş gibi cezalandırmak hiçbir vakitte adalet ve mertlik sayılamayıp adeta zulüm ve alçaklık addolunur. Acem Ali biraz düşündü. Dedi ki, bir sözün bir sözüne uymuyor sohbet. Demincek de emrime körü körüne itaat edeceğini söylediğin halde şimdi tahkikatımda sevü hata bulunduğundan bahisle beni tekzip eyliyorsun. Öyle değil efendim. Siz bana Mergup Bey'i öldürelim demediniz. Eğer manevi mesuliyeti üzerinize alırsanız derhal göğsüne bıçağı sokardım. Siz bana şöyle bir harekette bulunan adamı nasıl cezalandıracağımı sordunuz. Benden bir hüküm istediniz. Bence meçhul olan bir şeyi nasıl hükmederim? Sence meçhul ise bence malum. Öyleyse hükmü siz veriniz, icrasında beraberiz. Bunlar nasıl lakırdılar? Allah'ı seversen, ben bu lakırdılardan hiçbir şey anlayamıyorum. Usanmayacağınızı bilsem size anlatırdım. Neden usanayım? Söyle de dinleyeyim. Öyleyse dinleyiniz diye sandalcı sohbet şöyle bir hikaye nakline başladı. Nokta Nokta Paşa'nın Sohbet namında bir kölesi vardı. 8 yaşındayken dairesine almış, evlat gibi büyütmeye başlamıştı. Bu çocuk, hali esaret ne olduğunu takdir edemeyecek çocuklardan olmayıp, işin en ilerisini, en sonunu düşünür, zahirde çocuk, hakikatte pir addolunur bir şeydi. Binaenaleyh dünyada esaret için, hürriyet için, her şey için birer fikri mahsus peyda eylemiş olduğu gibi, para için dahi bir fikri mahsus peyda eylemişti. Sohbet kendi kendisine demişti ki, dünyada Cenab-ı Hak'tan sonra her şeye değil ise de pek çok şeylere kadir olan ancak paradır. Akıl ve ilim gibi şeyler servetten müstani ve mücerret ve müstakil zannolundukları halde bile para olmadıktan sonra aklın cinnetten, ilmin dahi cehletten farkı kalmaz. Züğürt bir adam Süveyş cetvelini açabilmek imkanından bahse kalkışsa divane olmuş diye tımarhaneye atarlar. İşte bu mütalaa üzerine Sohbet Bey, zira Sohbet Paşa Hazretleri'nin adeta veledi manevisi olmakla daire içinde herkes kendisine bey diye hitap ederdi. Sohbet Bey evvela bir kumbara peyda ederek paşadan ve hanımlardan eline kaç para geçer ise oraya atar biriktirirdi. Lakin bu hareketini herkesten gizli tutup kumbarasını o kadar ihtimam ile saklardı ki şeytanlar bile bu sırra vakıf olamazlardı. Sohbet için sair çocuklar gibi muhallebi iştahı, oyuncak hevesi filan hiçbir şey yoktu. Gündelik, haftalık bahşiş, ihsan her ne nam ile olursa olsun eline her kaç para geçer ise kumbaraya attığından bin nisbe az bir zaman içinde kumbara çil paralarla doldu. Bu halle Sohbet düşündü ki her böyle çil para biriktirecek olsa kumbaralar çoğalarak bilahare muhafazası güç olur. Binaenaleyh bir gün kumbarayı kırarak derununda kuruşluk ve ikilik mecidiye olarak 280 kuruş birikmiş olduğunu görmekle konağa civar bulunan bir sarrafa giderek güya hanımefendinin emriyle gelmiş gibi bir de selam getirerek bu paraları altına tahvil eyledi. 2 lira 3 çeyrekten ibaret bulunan servetin mevcudisini hacmen küçücük görünce bu cins akçeden bir kumbaraya pek çok şey miktar sığdırabileceğini anlayarak memnun oldu. Ondan sonra Sohbet'in 2 kumbarası oldu ki birisi altınlara ve diğeri mecidiyeye mahsus olup mecidiye kumbarası doldukça kırar, parayı altına bit tahvil altın kumbarasına koyardı. Sözü uzatmayalım, bu tertip üzerinden 4-5 sene geçti. Sohbet 13 yaşını geçip 14'üne yaklaştı. Hem de büyüdükçe gündelik, haftalık, aylık atiye, ihsan gibi paraların miktarı dahi büyüdüğünden mecidiye kumbaraları sık sık dolar, kırılır, muhteviyatı altına bit tahvil, onlara mahsus olan kumbaralara konulurdu. Burada Acem Ali, sandalcı Sohbet'in sözünü keserek dedi ki, kumbaralara ha, kumbara değil. Sandalcı Sohbet hikayesine devam eyledi. Evet, kumbaralara. Çünkü onlar dahi çoğalmıştı. Sohbetin 14 yaşına varmış olduğu zamanda 5-6 seneden beri topladığı para 4 kumbara doldurmuştu ki her birinde 100'er lira vardı. Sohbet para denilen şeye her ne kadar böyle büyük bir ehemmiyet verir idiyse de cihanda hissiyatı yalnız paraya bir muhabbetten ibaret olmayıp şayanı muhabbet olan her şeyi severdi. Fakat her sevdiğine nail olmak için en kuvvet yine parada olduğunu bildiği cihetle paraya verdiği ehemmiyet sair hiçbir şeye benzemezdi. İhtimal ki bu ahlakını pek çok hükema zemde tayip ederler. Fakat ben Sohbet'in ahlakını muhakeme etmeyip vukuatı olduğu gibi haber veriyorum. Sohbet güzel bir çocuktu. Çağı artık delikanlılık çağına yaklaştıkça kendisine çeki düzen vermeye dahi başlamış olduğundan hüsnü bir kat daha kendisini göstermekteydi. Ama Sohbet'in kendi hüsnünden derhal haberdar olduğunu hükmetmeyiniz. Daire içinde cariyeler artık kendisine bir başka nazarı rağbetle bakmakta olduklarına dikkat eylediği halde dahi Sohbet bunu kendi hüsnüne vermeyip belki böyle bir haremde kapalı olan kızlar herhangi erkek olsa rağbet edecekleri için kendisine ehemmiyet verdiklerine hükmeylerdi. Halbuki Sohbet'in efendisine olan muhabbet ve sadakati bir derecedeydi ki dünyada Cenab-ı Hak'tan sonra efendisini tanır, efendisini sever, efendisinden korkar. Hasılı cihan içinde efendisinden başka gerek zihnine ve gerek kalbine hiçbir kimse hakkında hiçbir his ve fikir girmezdi. Binaenaleyh haremde efendisinin kendi hizmeti, kendi zevki için bulundurduğu cariyelerin kendisine çocukluk halinden başka türlü bir nazarla bakarak başka türlü gülümsemelerini ve başka türlü şakalaşıp başka türlü oynaşmalarını, veli nimeti efendisi için aynı hiyanet adetmekle yatağını selamlık dairesine çıkardı. Vaka, Paşa Efendi bu tebdili mekandan hiç haberdar görünmedi ise de, sohbetin bu kadar mülahazalı bir çocuk olmasını tahsin eylediği, ondan sonra sohbet hakkındaki takdirinde ve tezayüdü teveccühünden anlaşıldı. Paşanın bu teveccühü bir dereceye vardı ki, bir gün sohbeti huzuruna ihzar eyleyerek ve oğlum tabiriyle hitaba başlayarak, İşret ve sefaat gibi rezailden içtinap lüzumuna dair bir güzel vaaz-ı nasihat verdikten sonra, eğer şimdiye kadar kendisinde gördüğü hüsnü hale halel getirmeksizin ikmali tertibe eyler ise, kız karındaşının henüz 13 yaşında bulunan bir kızını kendisine tecviç eyleyeceğini dahi vaat eyleyerek, badema mukannen ve muayyen bir maaş olmak üzere ayda 500 kuruş dahi aylık bağladı. Sohbet Bey için öyle işret ve sefaatten için içtinap dersini vermeye zaten hacet bile yoktu. Zira sohbet, rakı, şarap değil, tütün ne olduğunu dahi bilmezdi. Ondan sonra da öğrenmedi. Sohbetin hüsnü halini muazene için yalnız 500 kuruş aylığından 100 kuruşunu bile sarf edecek yer bulamadığına dikkat eylemek kafidir. Bir adamın halini anlamak için onun cep harçlığına dikkat eylemek her zaman kifayet eyler. Zira cep harçlığınca müsrif olan adam sui ahval erbabından olmasa bile bir iyi adam addolunamaz. Bundan sonra sohbet artık kendisini Lütfiye Hanım'a namzet bilerek dairece vakar ve haysiyetini ona göre muhafazaya başladı. Paşanın hemşerizadesi olan kızın ismi Lütfiye Hanım olup o kadar zeki ve terbiyeli bir kız idi ki paşa Sohbet Bey'e verdiği vaadi kıza dahi vermiş olduğundan kız henüz 13 yaşında bulunduğu halde nişanlılık halini kendisine pek güzel yakıştırmış ve Gülcemal isminde olan bir ihtiyar baş kalfa vasıtasıyla sohbet ile aşikane haberleşmek derecelerini bulduğu halde hiçbir gün Gülcemal'in beğenmeyeceği ve takdir edebileceği etna bir muamele bile göstermemiştir. Dikkat etmeli ki sohbet para biriktirmekte hala devam ediyor. Artık çocukluğundan beri bu hal kendisine bir tabiat-ı saniye olmakla bundan bir türlü vazgeçemiyor. Liralarının miktarı arttıkça onun dahi zevki artıyor. Hiçbir gün düşünememiştir ki para her ne kadar insanı her maksuduna nail eder ise de insana hiç tasavvur edemeyeceği adavetleri dahi tembih eyler.